Ayrım 26. Kobra, Frederick Forsyth. Sayfa 353. 16. Bölüm. Jonathan Silver Beyaz Saray'ın batı yakasındaki en huysuz insan olarak bilinirdi. Paul Devereaux ofisine girerken de diline hakim olmayacağını belli etti. Los Angeles Times gazetesini kobranın yüzüne doğru salladı ve ''Bunun sorumlusu sen misin?'' diye sordu. Devereaux gazetenin ön sayfasına kayıtsız gözlerle baktı. Ön sayfada Rodeo'da cehennem manşeti ve bir fotoğraf vardı. Resimde makineli silahlarla delik deşik edilmiş bir restoran görülüyordu. Haber metninde ölen 7 kişiden 4'ünün yeraltı dünyasının önemli kişileri olarak tanıtlandığı, diğer 3 kişiden birinin oradan geçmekte olan bir yaya, diğer ikisinin ise lokantada çalışan garsonlar olduğu yazılıydı. ''Şahsen ben sorumlu değilim,'' dedi Devereaux.
''Bu şehirde bunun tersini düşünen pek çok insan var.''
''Ne demek istiyorsunuz Bay Silver?''
''Demek istediğim şu Bay Devereaux, o lanet olası Kobra projesi, bu ülkeyi son 10 yıldır Kuzey Meksika'da görmeye alıştığımız kanlı bir iç savaş alanına çevirdi. Bunun son bulması gerek.''
''Sadede gelelim mi?''
''Lütfen gelin.''
18 ay önce ikimizin de başkomutu olan kişi, bana artık iyice kontrolden çıkmış ve ülke çapında felaket haline gelen kokain endüstrisini ve ticaretini yok etmek mümkün müdür diye sordu. Ciddi bir çalışmadan sonra eğer bazı koşullar yerine getirilirse ve maliyetler göze alınırsa bunun mümkün olacağını söyledim.
''Ama 300 şehrin sokaklarının kana bulanacağından söz etmedin, 2 milyar dolar istedin ve bunu aldın.''
Bu işin sadece finansal maliyetiydi.
Halkın bu kadar tepki göstereceğinden de söz etmedin.
Çünkü kimse sormadı. Bakın, bu ülke bir düzineden fazla resmi teşkilatla yılda 14 milyar dolar harcıyor ve hiç sonuç alamıyor. Neden? Çünkü kokain endüstrisinin değeri, bırakın Avrupa'yı, sadece ABD'de bunun iki katı. Sizce kokain baronlarından rica etseydik, bunun yerine piyasaya şekerleme sürerler miydi? Gerçekten de dünyanın en korkunç gangsterleri olan Amerikan çetelerinin hiç mücadele etmeden şekerci dükkanlarına taşınacaklarını mı sanıyorsunuz?
Bu neden ülkemizi savaş alanına çevirme için yeterli değil?
Evet yeterli. Ölenlerin %90'ı klinik düzeyde kaçık olan psikopatlar. Kaza kurşunuyla kaybettiğimiz insanların sayısı da bağımsızlık bayramı trafiğinde kaybettiklerimizden daha az.
Ama şu yaptığına bir bak. Bugüne kadar kaçıklarımız ve psikopatlarımızı hep kendi bataklıklarında tutabiliyorduk. Şimdi sen onları ana caddelere çıkardın. Sıradan vatandaşlarımız buralarda yaşıyor ve hepsi oy kullanıyor. Bu yıl seçim var. 8 ay sonra koridorun sonunda odası olan adam halkın önüne çıkıp gelecek 4 yıl için daha ona güvenmelerini isteyecek. Ve Bay Allah'ın belası Devereaux, bu insanlar evlerinden çıkmaya cesaret edemedikleri için onun bu isteğini geri çevirmelerine izin veremem.
Her zamanki gibi sesi yükselmiş, bağırma tonunu almıştı. Kapının ardındaki genç memurlar bir şeyler duyabilmek için kulak kabarttılar. Odanın içinde ise iki adamdan sadece biri karşısındakini delirtecek kadar sakindi. ''Geri çevirmeyecekler,'' dedi Devereaux. ''Bir ay içinde Amerikan çetelerinin birbirlerini yok etmelerine ya da hiç değilse birkaç kuşak boyunca ortadan kalkmalarına tanık olacağız.'' Sanırım bu belli olduktan sonra insanlar sırtlarından nasıl bir yük kalktığını anlayacaklardır. Paul Devereaux politikacı değildi. Jonathan Silver öyleydi. Politik hayatta gerçek olanın önemli olmadığını bilirdi. Önemli olan kandırılabilecek insanlara gerçek gibi gösterilen şeylerdi. Gerçek gibi görünen şeyi medya sağlar, saf insanlar da bunu satın alırlardı. Silver başını iki yana sallayıp gazetenin ön sayfasını gösterdi.
Bu iş böyle devam edemez. Sonunda getirisi ne olursa olsun, bedeli ne olursa olsun bu iş bitmeli.
Masasının üstünde ters yüz edilmiş bir sayfayı alıp emekli casusa uzattı.
Bunun ne olduğunu biliyor musun?
Eminim söylemek çok hoşunuza gidecektir.
Başkanlık emri, buna karşı çıkacak mısın?
Bay Silver, sizden farklı olarak ben 7 başkomutanın emrinde görev yaptım ve hiçbirine itaatsizlik etmedim. Bu iğneleme kurmay başkanının yüzünün daha da kızarmasına neden oldu.
Güzel, çok iyi. Çünkü bu emirde senin görevi bırakman bildiriliyor. Kobra projesi bitti, son verildi. Devam etmeyecek. Şu dakikadan itibaren karargahına dönüp tesisini dağıtacaksın, anlaşıldı mı?
Net bir şekilde. Paul Dever o sayfayı katlayıp ceket cebine soktu, topukları üstünde dönüp odadan çıktı. Şoförüne onu Anacostia'daki depo binasına götürmesini söyledi. En üst kattaki ofise çıktığı zaman başkanlık emrini hayretler içinde bakan Cal Dexter'a gösterdi. Sonuç almamıza çok da az kalmıştı. Ama yeterince değil ve sen haklı çıktın. Bu büyük milletimiz ülke dışında 1 milyon kişiyi öldürebiliyor ama kendi gangsterleri bunun %1'inden de az kayıp verirse bayılacak gibi oluyor. Her zaman olduğu gibi ayrıntıları yine sana bırakmak zorundayım. İki avcı gemisini geri çağır. Balmoral'i Britanya donanmasına, Chesapeake'i de bizim SEAL komandolarımıza hediye et. Belki eğitim amaçlı kullanırlar. Global Hawk'ları geri çağır ve onları ABD Hava Kuvvetleri'ne iade et. Benim teşekkür ettiğimi söylersin. İnanılmaz teknolojileri geleceğin cihazları olduğunu gösterdi. Ama bizim geleceğimizin değil. Ücretlerimiz ödendi. Bütün bu işleri sana bırakabilir miyim? Hatta artık yoksullara yardım derneğine gidecek alt kattaki eski giysileri bile. Ya sen, sana evinde ulaşabilir miyim? Kobra bir süre düşündü. Bir haftalığına olabilir. Sonra bir yolculuk yapmam gerekiyor. Bitirmek zorunda olduğum birkaç şey var. Önemli sayılmaz. Don Diego Esteban Cordillera'daki çiftlik malikanesinde özel bir kilisesi olmasına rağmen en yakın küçük kasaba kilisesinin ayinlerine gitmekten zevk alıyordu. Bu sayede köylülerin ve şallara bürünmüş karılarının saygı dolu selamlarını ciddi bir yüzle alabiliyordu. Bu sayede çıplak ayaklı, huşu içindeki çocuklara ışıldayan bir gülümsemeyle bakabiliyordu. Bu vesileyle bağış kutusuna o kiliseye aylarca yetecek miktarda para bırakabiliyordu. Onunla görüşmek isteyen Amerikalıyla konuşmayı kabul ettiği zaman yer olarak bu kiliseyi seçmiş ama kalabalık bir koruma ordusuyla gelmişti. Tanrı'nın evinde buluşma fikri Amerikalı'nındı. İkisi de Katolik'ti. Don Diego bu isteği tuhaf bulmakla birlikte hoşuna gitmemiş de değildi. Kiliseye ilk gelen Kolombiyalı asilzade oldu. Güvenlik ekibi binayı sıkı bir aramadan geçirdikten sonra rahibi oradan göndermişlerdi. Vaftiz kurnasına iki parmağını daldırdıktan sonra haç çıkardı ve mihraba yaklaştı. En öndeki banka gidip diz çöktü ve dua etti. Doğrulduğu zaman arkasındaki ahşap kapının gıcırdayarak açılmasıyla içeriye esen sıcak havayı hissetti. Gölgeler arasında silahlı adamlarının beklediğini biliyordu. Bu aslında günahtı ama günah çıkararak bağışlanabilirdi. Ziyaretçi de yaklaştı ve onun 3 metre yanındaki banka oturdu. O da haç çıkardı. Don başını çevirip baktı. Onunla aynı yaşlarda sırım gibi üstünde krem rengi takım elbise olan bir Amerikalıydı.
Senyor?
Don Diego Esteban?
Benim.
Washington'dan Paul Devereaux. Beni kabul ettiğiniz için teşekkür ederim.
Bazı söylentiler duymuştum. Belli belirsiz şeyler. Ama hep aynı biçimde. Kobra denilen bir adam hakkında.
Saçma sapan bir takma at ama bunu inkar edemem.
İspanyolcanız kusursuz. Size bir soru sorabilir miyim?
Elbette.
Sizi öldürtmemem için bir neden var mı? Dışarıda 100 adamım bekliyor.
Oysa benim sadece bir helikopter pilotum var. Ama galiba bir zamanlar size ait olan bir şey bende ve bunu size iade edebilirim. Bir anlaşmaya varabilirsek, ki ölürsem bunu yapamam.
Bana neler yaptığınızı biliyorum Sinyor Kobra. Bana çok büyük zarar verdiniz. Oysa ben size hiçbir şey yapmadım. Bunu neden yaptınız?
Çünkü ülkem benden öyle yapmamı istedi.
Peki şimdi?
Hayatım boyunca iki efendime hizmet ettim. Tanrıma ve ülkeme. Tanrım bana hiçbir zaman ihanet etmedi.
Ama ülkeniz etti, öyle mi?
Evet.
Neden?
Çünkü o artık gençken bağlılık yemini ettiğim ülke değil. Rüşvetler içinde yozlaştı. Hem güçsüz hem kibirli obezler ve ahmaklar hakim oldu. Artık benim ülkem değil, bağım koptu, sadakatim kalmadı.
Benim hiçbir ülkeye böyle bir sadakatim olmadı, buna bile. Çünkü ülkeleri insanlar yönetir ve çoğu zaman da bu işi buna en az layık olanlar yapar. Benim de iki efendim vardır, tanrım ve servetim.
Ve bu ikincisi için Don Diego, çok fazla insan öldürdünüz. Devereaux bir metre ötesinde duran adamın bütün o zarafet maskesi altında bir psikopat ve son derece tehlikeli olduğunu biliyordu.
''Ya siz Sinyor Kobra, siz de ülkeniz için adam öldürmediniz mi hem de çok kere?''
''Elbette, kim bilir, belki de birbirimize çok benziyoruzdur.'' Psikopatların övülmesi gerekir. Devereaux, kokain baronunun bu karşılaştırmadan övünç duyacağını anlamıştı. Para hırsını yurtseverlikle kıyaslamanın zararı olmazdı.
Belki de öyleyizdir, sinyor. Malımın ne kadarını elinizde bulunduruyorsunuz?
150 ton.
Kayıp olan miktar bunun 3 katı.
Çoğu gümrükler de sahil güvenlik ve donanmalarda kaldı ve imha edildi. Bir kısmı ise denizin dibinde. Benim elimde olan son çeyreği.
Emniyetli bir yerde mi?
Çok emniyetli bir yerde. Size karşı yürütülen savaşta bitti artık.
Hah, ihanet buydu demek.
Çok anlayışlısınız Don Diego. Don sözü edilen tonajı düşündü. Ormandaki üretim tam kapasiteye çıkarılırsa, denizde yakalanmalar yine eskisi gibi tek tük olursa, hava nakilleri yine devam ederse sevkiyatlara yine başlayabilirdi. Boşluğu doldurmak, kurtları yatıştırmak ve savaşı bitirmek için ona hemen yüksek tonajda mal lazımdı. 150 ton yetecek gibiydi.
Peki sizin istediğiniz ücret nedir, sinyor?
Nihayet emekli olmak zorunda kalacağım ama çok uzaklarda, deniz kenarında bir villa, bol güneş, kitaplarımla ve resmen ölmüş olarak. Bu da ucuza mal olmayacak. 1 milyar Amerikan doları lütfen.
Malım bir gemide mi bulunuyor?
Evet.
Ve bana banka hesap numaralarını verebilecek misiniz?
Evet, siz bana hangi limana getirilmesini istediğinizi söyleyebilir misiniz?
Elbette.
Cevabınız nedir Don Diego?
Bana kalırsa anlaştık sayılır sinyor. Buradan güvenli bir şekilde ayrılabilirsiniz. Ayrıntıları dışarıda bekleyen sekreterimle görüşün. Şimdi lütfen yalnız kalıp dua etmek istiyorum. İyi günler sinyor.
Paul Devereaux ayağa kalkıp haç çıkardı ve kiliseden çıktı. Bir saat sonra Malambo hava üssündeydi. Buradan Grumman jetiyle Washington'a döndü. Michel Kod adlı Global Hawk'un operatörlerine bir hafta sonra görevi bırakacakları ve Nevada'ya gönderilecekleri bildirildi. Carl Dexter patronunun nereye gittiğini bilmiyordu, zaten sormamıştı bile. Verilen görevi yapmak için işe koyuldu ve kobrayı parça parça sökmeye başladı. İki avcı gemisi eve dönüş yoluna çıkmış, mürettebatı Britanyalı olan Balmoral Dorset'teki Lyme Bay'e, Chesapeake ikisi Newport News'a gidecekti. Britanyalılar Balmoral'in armağan edilmesini minnetle karşıladılar. Gemiyi Somali korsanlarına karşı kullanmayı düşünüyorlardı. İki insansız hava aracının yönetildiği üsler Global Hawk'ları geri çağırıp Amerika'ya naklettiler. Fakat geniş alanlarda deniz gözlemi konusunda edinilen muazzam verileri kendilerine sakladılar. Bu veriler gelecekte çok önemli rol oynayacak, çok daha pahalı olan insanlı casus uçaklarının yerini alacaktı. Chagos takım adalarındaki Kartal Adası'nda bulunan 107 tutuklu bir C-130 uçağıyla geri getirildi. Onların denizde kaybolduğunu düşünen endişeli ailelerine kısa bir mesaj çekmelerine izin verildi. Neredeyse kurumuş olan banka hesapları son anda bir ödeme gerekebilir diye tek bir hesapta birleştirildi. Anacostia'daki depoda bulunan muhabere ağı küçültülüp Jeremy Bishop'ın yönetimine devredildi. O sırada Paul Devereaux ortaya çıktı, halinden memnun görünüyordu. Cal Dexter'ı bir kenara çekti. ''Spindrift Cay adını hiç duydun mu?'' diye sordu. ''Bahamalarda küçük bir mercan adasıdır.'' Orada hayatta kalma eğitimi gören küçük bir deniz piyade bölüğünden başka kimse yaşamaz. Kayın ortasında küçük bir palmiye ormanı, ağaçların altındaysa sıra halinde dizili balyalar var. İçinde ne olduğunu tahmin edersin. Bunların imha edilmesi lazım. 150 tonun tamamı. Bu iş için sana güveniyorum. O balyaların değeri hakkında hiç fikrin var mı?
Sanırım tahmin edebilirim. Birkaç milyar dolar.
Doğru. Bu işi yapacağına kesinlikle güveneceğim birine ihtiyacım var. Benzin bidonları haftalardan beri orada duruyor. En iyi yol Nashaw'dan bir deniz uçağıyla gitmek. Lütfen yapılması gereken bu işi bitir. Carl Dexter hayatı boyunca pek çok şey görmüştü. Ama birkaç milyar dolarlık bir tepeyi bırak imha etmeyi gözleriyle görmüş bile değildi. büyük bir valizin içine sığdırılabilecek tek bir balya bile ömür boyu yetecek bir servet demekti. Washington'dan Nassau'ya bir ticari uçakla gidip Paradise Island Otel'e yerleşti. Resepsiyonda aldığı bilgi üzerine bir numara aradı ve ertesi sabah gün doğarken hazır olacak bir deniz uçağı ayarladı. 150 kilometrelik mesafe bir saat sürdü. Mart ayında hava ılıktı ve deniz her zamanki gibi masmaviydi. Gidilecek ada öylesine bilinmedik bir yerdi ki pilot doğru Mercan Adası'nı bulmak için birkaç kez GPS sistemine bakmak zorunda kaldı. Gün doğumundan bir saat sonra pilot eliyle işaret etti.
''İşte burası bayım.''
Dexter aşağıya baktı. Gördüğü şey gerçek olmaktan çok turistik bir kartpostala benziyordu. 1 kilometre kare büyüklüğünde bir mercan kayalığının içine aldığı bir lagün, tam ortasında yapraklarının altında zehirli bir hazine saklandığı belli olmayan palmiye ağaçları. Pırıltılı beyaz kumsalın içinden uzanan epeyce yıpranmış bir iskele vardı. İkmal gemisi buraya yanaşıyordu. Dexter iskeleye bakarken kamuflaj örtüsü altındaki çadırlı kamptan iki adam çıktı. Deniz uçağı suya indi. ''Beni iskelede bırakın.'' dedi Dexter.
''Ayaklarınızı bile ıslatmayacak mısınız?'' diye sordu pilot.
''Belki daha sonra.''
Dexter uçaktan inip iskeleye çıktı. Kanat altından eğilerek geçtikten sonra karşısında dimdik duran bir başçavuş gördü. Onun arkasında da bellerinde tabancaları olan iki deniz piyadesi duruyordu.
''Burada bulunma nedeniniz efendim?''
Çok nazikçe sorulmuştu ama anlamı açıktı. Burada bulunmak için iyi bir nedeniniz yoksa bu iskeleden öteye tek adım bile atamazsınız. Karşılık olarak Dexter ceket cebinden katlanmış bir mektup çıkardı.
Lütfen bunu dikkatle okuyun ve altındaki imzaya bakın başçavuşum.
Kıdemli deniz piyade çavuşu mektubu okurken hayretini gizlemekte zorlandı. Başkomutanının portresini birçok kez görmüştü ama el yazısını ve imzasını ilk defa görüyordu. Dexter mektubu geri almak için elini uzattı.
''Demek ki ikimiz de aynı başkomutanın emrinde çalışıyoruz. Benim adım Dexter, Pentagon'dan geliyorum. Önemli değil. Bu mektup beni, seni, hatta savunma bakanını bile aşar ve senden işbirliği yapmanı istiyor. Herhangi bir sorun var mı bayım?''
Başçavuş hemen esas duruşa geçip Dexter'ın başı üstünden ufuk çizgisine doğru baktı.
''Hayır efendim.''
Pilot ve uçağı bütün gün için kiralanmıştı. Adam kendisine gölge bir köşe bulup oturdu ve beklemeye başladı. Dexter ve çavuş kumsala doğru yürüdüler. Adada 12 güneşten bronzlaşmış genç adam vardı. Günlerini balık tutarak, yüzerek, radyo dinleyerek ve formda kalmak için sürekli egzersiz yaparak geçirmişlerdi. Dexter ağaçların yanında dizili benzin bidonlarını gördü. Ağaçlık alan bir dönümden büyük değildi ve ortasına giden bir patika vardı. Her iki yanında palmiyelerin gölgesi altında balyalar dizilmişti. Her biri 1,5 ton gelen kübik biçimli 100 tane blok, iki avcı geminin 9 ayda deniz baskınlarıyla ele geçirmiş oldukları kokaindi.
''Bunların ne olduğunu biliyor musunuz?'' diye sordu Dexter.
''Hayır efendim.'' dedi başçavuş.
''Bana sorma, ne olduğunu söyleme.'' demenin farklı bir ifadesiydi. ''Belgeler, eski kayıtlar ama son derece hassas konular. Bu nedenle başkan onların ülkemiz düşmanlarının eline geçmesini istemiyor. Oval ofis bunların imha edilmesine karar verdi. Benzin bu yüzden burada. Lütfen adamlarına söyle, bidonları alıp her balyayı iyice benzinle ıslatsınlar.''
Ülkesinin düşmanlarından söz edilmesi başçavuşu derhal harekete geçirdi.
''Başüstün efendim!''
diye bağırdıktan sonra tekrar kumsala döndü. Dexter ağaçların arasındaki patikada volta attı. Geçen Temmuz'dan önce birkaç balya görmüştü ama böylesine ilk kez tanık oluyordu. Deniz piyadeleri bidonlarla gelip benzini balyaların üstüne boşaltmaya başladılar. Dexter kokainin nasıl yandığını hiç görmemişti ama tutuşturulduktan sonra kolay alev aldığını duymuştu. Yıllardan beri yanında bulundurduğu bir İsviçre çakısı vardı. Resmi devlet pasaportu olduğu için Dallas Havaalanı'nda buna el konmamıştı. Sırf meraktan çakının ucunu açıp en yakındaki balyaya batırdı. Fırsat bu fırsattır dedi içinden. Daha önce kokainin tadına hiç bakmamıştı. Bir daha da bakacağı yoktu. Çakının ucunu çekince beyaz toz göründü. Patikadaki askerlere sırtı dönüktü. Belgelerin ne olduğunu göremezlerdi. Bıçağın ucundaki tozu ağzına götürdü ve damağına sürdü. Salyayla karışan toz ağzındaki tat alıcılara ulaştı. Dexter şaşırdı. Bu tadı tanıyordu. Başka bir balyanın yanına gidip onu da deldi. Bu defa daha büyük bir delik ve daha büyük bir numune aldı. Sonra başka bir tane, derken bir tane daha. Vietnam'dan döndükten sonra Fordham'da hukuk okurken okul parasını çıkarmak için birçok işte çalışmıştı. Bunlardan biri de bir pastacı dükkanıydı. Dexter karbonat tadını iyi bilirdi. Hepsi benzine bulanana kadar 10 farklı balyada daha aynı işlemi yaptı. Sonra aklında bin bir düşünceyle kumsala döndü ve boş bir teneke kutusunun üstüne oturup denize baktı. Yarım saat sonra başçavuş yanına geldi.
''Görev yerine getirildi efendim.''
''Tutuşturun.'' dedi Dexter. Başçavuşun geri çekilen emrini buharlaşmaya başlayan benzinin alev alıp palmiyeleri siyah dumana boğması izledi. Sert rüzgar ilk alevleri lehim lambasına çevirmişti. Dexter dönüp palmiyelere ve alevler içindeki balyalara baktı. İskelede pilot ayağa kalkmış manzaraya bakarken ağzı açık kalmıştı. 12 deniz piyadesi de eserlerine bakıyordu. ''Söyler misin başçavuşum?''
''Efendim?''
''İçinde belgeler olan bu balyalar buraya nasıl geldi?''
''Gemiyle efendim.''
''Hepsi bir defada mı?''
''Hayır efendim, en az 12 kere geldi bizim burada bulunduğumuz süre içinde.''
Her defasında aynı gemi miydi?
Evet efendim, aynı gemiydi.
Tabii, başka bir gemi daha olmalıydı. Avcı gemilerindeki Amerikan ve Britanyalı komandolara ikmal yapan destek gemileri sadece denizdeki molozları toplayıp tutukluları almışlardı. Gıda ve yakıt ikmali yapmışlardı. Ne ki el konan kargolar Cebeli Tarık veya Virginia'ya gitmemişti. Karteli aldatmak için Kobra bunların etiketlerini, sevkiyat numaralarını ve tanıtlama kodlarını istemiş, böylece ganimeti kendisi saklamıştı. Sakladığı yer de burasıydı.
Nasıl bir gemiydi? Küçüktü efendim, ufak bir şilep.
Uyruğu?
Bilmiyorum efendim, kıç tarafında bir bayrağı vardı. İki tane virgül gibi. Biri kırmızı, biri mavi. Mürettebatı da uzak doğuluydu.
Adı? Hatırlamaya çalışırken başçavuşun alnı kırıştı, sonra arkasına döndü.
Angelo!
Alevlerin gürültüsünü bastırmak için bağırmak zorunda kalmıştı. Askerlerden biri dönüp ona doğru koştu.
Balyaları buraya getiren şilebin adı neydi?
Sea Spirit efendim, deniz ruhu. Kış tarafında yeni beyaz boyayla yazılıydı.
Adının altında ne yazılıydı?
Altında mı efendim?
Kayıtlı olduğu liman genellikle gemi adının altına yazılır.
Ha, evet. Pu bir şey.
Pusan mı?
Evet o efendim.
Başka bir şey var mı efendim?
Dexter yok anlamında başını sallayınca Angelo oradan ayrıldı. 26. ayrımın sonu. Sayfa 367.